Merhaba, ben Deniz Dülgeroğlu. 20 yıldan fazla süredir terapiye gidiyorum ben. Bu 20 yılda sabahlara kadar uyumayıp hayat üzerine çok düşündüm. Siz benim gibi düşünmeyin, geceleri mışıl mışıl uyuyun diye yaşadığım aydınlanmaların hepsini bu podcast'te sizle paylaşıyorum. Varoluşsal sancılarınız ve siz hazırsanız merdiven altı terapi başlıyor. Ha bu arada yeni bölümlerimi kaçırmamak için beni takip etmeyi unutmayın. Hello, Merdiven Altı Terapi'nin 87. bölümüne hoş geldiniz. Nasılsınız? Ben iyiyim, biraz hararetliyim. Şimdi birazdan anlayacaksınız sebebini. Aslında böyle dünden beri kendimi çok iyi hissediyorum. Ama biraz önce Cici ile kafeye gitmiştik. Bugün dedim hem biraz dışarıda gezeyim, ondan sonra Cici'yi böyle birazcık oynatıp işte kurtlarını döktükten sonra ben de uzun zamandır sürekli evde kendim yemek yapıyorum. Hani dışarıda bir kahvaltı yapmış olurum. Ben de bir sosyalleşmiş olurum Cici ile birlikte diye. Neyse. Gittik işte kafeye oturduk işte. Ben de böyle bir şeyler yiyorum. Yanıma da hatta beni takip eden biri oturdu. Onun da köpeği vardı yanında işte. O da böyle yeni sahiplenmiş falan. İşte Cici ile biraz böyle oynadılar. Biraz hırlaştılar. Ayırdık falan. Neyse sorun yok. Sonra yan masaya. Hemen yalnız konuya girdim ha bu sefer. Çok hararetlenmişim. Yan masaya birileri oturmuştu. Böyle üç kişiler işte. Bir tanesi de böyle İtalyan bir kadın köpeğiyle gelmiş. Köpeği de gerçekten çok sakin, çok uslu maşallah. Oturuyorlar. Cici de şöyle bir sorunu var. Bu arada şu anda Cici'ye konuya girmeden önce şeyden başlayayım. Yataktayım ben şu anda. Nerede olduğumu hep söylüyorum. Bu sefer söylemeyi unuttum. Yatakta Rahmi Bey ve Cici'yleyim. İkisinin ortak bir özelliği, önce Rahmi Bey'i sahiplenmiştim ben. Of, şu an bana sarılarak oturuyor, seni yerim. Rahmi Bey cins bir kedi aslında, korat cinsi, bayağı böyle belli ki pet shop'tan alınmış, heves edilmiş. Ama ondan sonra tahminimce çok konuştuğu için evden atılmış, inanılmaz, hani İngilizce'de vocal denir, daha kibarcası, kendisini konuşarak ifade eden, benim gibi bütün ihtiyaçlarını söyleyen, hiç çekinmeden maması bitince, kumu pislenince, işte canı sıkıldıysa hepsini belli eden bir kedi ve benim acayip hoşuma gidiyor bu. Çünkü hani hiç aklım kalmıyor Rahmi Bey acaba hani bir sorunu vardır da bilmiyor muyumdur diye. Çünkü mesela Müge Hanım hiç belli etmez diğer kedim. Ama Rahmi Bey inanılmaz mızmızlanır ve gece ben uyurken falan da konuşuyor. Kalkıyorum mesela kumun temizlememi istiyor ya da işte suyu bitmiş falan. Çok iyi bence. Ama sanırım bundan dolayı yani en azından böyle bir şey bağladım. Bundan dolayı değilse de bir sebepten bir aile artık yeter demiş ve atmış sokağa. Ve Rahmi Bey bir apartmanın bodrum katında bulunmuş. Yine neyse ki çok sesli olduğu için bağırırken bulunmuş. Çok hayvansever biri tarafından. Ve ondan sonra bir ilan koyulmuş işte. Böyle bir kedi bulundu ama kesinlikle bodrum katından çıkmıyor. İşte hani çok şefkatli bir aileye ihtiyacı var diye. Ben de mesaj attım. Oğlum anlıyor musun senin hakkında konuştuğumu? Sarılıyor bana. Ben de mesaj attım işte. Ben dedim isterim. Ve gerçek bir hayvansever olduğunu işte o kadının ilanı vereni şuradan anladım. Gittim uzun uzun konuştuk. İşte görüşmeler yaptık. Ondan sonra işte Rahmi Bey bana sonunda verdi. Veteriner falan işlemlerini yaptırdıktan sonra. Ama sonra 6 ay en az sürekli sıklığı gitgide azalsa da uzunca bir zaman her gün video istedi benden. Hani kediyi atmadığımdan emin olmak için özür dilerim dedi sürekli. Ben de saçmalamayın dedim. Çok hoşuma gidiyor. Çünkü nereden bilebilirsiniz ki benim sorumluluk sahibi biri olacağımı? Hani beni tanımıyorsunuz etmiyorsunuz. O yüzden seve seve gönderirim yani zaten videosunu çekmekte ne var? Ve işte böyle bir süre sonra artık emin oldu. Beni bıraktı. Rahmi Bey şu anda bayağı mutlu. Kucağımda yatıyor. Yani diyeceğim o ki Rahmi Bey'in travması var. Bayağı bir yalnız bırakılmış olmakla ilgili. Ve Cici ile ortak noktası da demin söylediğim bu. Cici'yi de ben 5,5 yaşındayken sahiplendim. Şimdi işte artık yarım seneye yakın oldu birlikteliğimiz. 6 yaşına girdi. Haziran'da. Birkaç gün önce. Cici de Cici'nin bu üçüncü ismi. İlk ismi Maya'ymış. Arap bir aile Cici'yi pet shop'tan almış. Ve ondan sonra da muhtemelen çocukları için aldılar oynaması için çocukların. Sonra biz bakamıyoruz demişler ve Nişantaşı'nda bir kuaföre bırakmışlar. Ve Nişantaşı'nda yavruyken kuaförde oynamaya kalkmasın, oraya buraya musallat olmasın diye kuaför adam da bağlamış. Ve bağlı halde kalmış. Sonra başka biri onu kuaförden almış, eve götürmüş. Bir çocuk sahibi bir ailede kalmış Cici. Ve çocuğun anladığım kadarıyla özel ihtiyaçları varmış ve o yüzden de hayvanla ilişkisi biraz sorunluymuş. Cici de zarar görmesin diye evin annesi Cici'yi hem de çişini kakasını falan da oraya yapsın diye balkona kapatmak durumunda kalmış diyeyim. Ve zannediyorum Cici de orada balkona tek başına kaldığı için çok küçük yaşta muhtemelen aşırı yüksek bir katta değilmiş ev bildiğim kadarıyla. Aşağıdan geçen işte motosikletler, diğer köpekler hepsini tehdit olarak algıladığı için çok küçük ve tek başına ve korunaklı bir yerde değil havlamaya başlamış ve Cici'nin şu an böyle bir sorunu var. Bütün köpeklere, motosikletlere, özellikle damacana taşıyan motosikletlere ve çöp taşıyan, kağıt toplayan insanlara havlıyor. Yani tabii ki bu üzücü bir durum ama şimdi işte eğitime gidiyor Cici. Çünkü eğitmen şöyle anlattı. Yani bir köpeği sıfırdan eğitmek çok daha kolay. Her zaman zaten hayatta böyle sıfırdan bir şey yapmak çok daha kolay. Hani bir şeyi revize etmek, hatalı yapılmış şeyi, hani unlearn diye bir kelime var İngilizce'de. Öğrenilmiş şeyi unutturup yerine yeni bir şey koymak çok zor. Hani terapiye giden insanlar da bunu bilir. Hani sıfırdan bir çocuk eğitmekten daha zor. Hatalı yetişmiş bir yetişkini yeniden düzeltmeye çalışmak. Hani bir örülmüş bir duvarın artık böyle çimentos kaynamış bir duvarın tek tek taşlarını söküyorsun. Yani kırıyorsun. Zaten o acılı bir süreç. Yerine yeniden bir duvar inşa ediyorsun. Köpekte de bu şekilde. Yani duyarsızlaştırma eğitimi diye bir şey yapılıyor. Başka bir köpek, arkadaşınızın köpeği geliyor. O dururken işte Cici sakin durdukça işte sizin köpeğiniz ona böyle ödül maması vererek o hani bu iyi bir şey, pozitif şeyler oluyor. Bak yanında bir köpek var ve mama yiyorsun deyip beyni olumlu şeye şartlanıyor. Ama şu anda böyle bir şey tabii ki daha eğitim sihirli değnekleymiş gibi bir anda değiştirmiyor. Cici hala şu anda havlıyor. Ve ben de yani bugün mesela işte Cici'yi parka falan götürdüm ama evde bu arada Taksim'deki polislerin açıklamasıyla rutin güvenlik önlemleri sebebiyle şu anda polisler var her yerde ve her yere barikatlar kurulmuş. Evde bu arada yiyecek hiçbir şeyim de yok ve online marketlerin hiçbiri buraya şu an o yüzden servis yapamıyor. Bütün geçişler yasaklanmış durumda Taksim'e. O yüzden de zaten ben bir kafede yemek yemek zorundaydım. Ve Cici'yi gezdirdikten sonra da o yüzden bir kafeye oturup kendime omlet söyledim. Ve işte sonra yan masadaki bu kadın Cici gelen böyle motosikletlere havlıyor işte. Damacanaya falan havlıyor ama havladığını artık öğrendim. Boynunun altından tutup kafasını seviyorum. Bunu da çok eleştirenler oluyor. Anneleri çok iyi anlıyorum. Herkes akıl veriyor. Onu yapma, bunu yapma. Ya ben böyle yapıyorum. Eğitmenimiz de var. Bu köpek bu şekilde sakinleşiyor. Böyle yaparsan şey diyenler oluyor işte. Bunun iyi bir şey olduğunu zanneder. Ya ben köpeği anladım. Kasılıp korku içinde titriyor. Ben de o yüzden ona bir şey yok. Bir şey yok. Motosiklet geçiyor ama anksiyete krizi geçirmene gerek yok. Her şey iyi diye şşş diye sakinleştiriyorum. Yani kızdığımda ya da tasmasından çektiğimde daha da korkusu artıyor köpeğin. Neyse, benim köpeğim benim sorumluluğumda. Yandaki kadın ama İtalyan kadın bana dedi ki bu köpeği buraya getiremezsiniz. Ben de anlamadım dedim. Köpeğiniz dedi dışarı çıkmayacak ancak dedi parka gidip gelebilir. Şaka mı yapıyorsunuz dedim. Nasıl yani böyle bir şey söyleyebilirsiniz? Sizin köpeğiniz de sosyalleşmeye uygun bir köpek değil. Bu şekilde dışarı çıkamaz. Hanımefendi dedim. Siz uçağa bindiğinizde bebekli ailelere uçağa binemezsiniz diyor musunuz? Down sendromlu biri gördüğünüzde etrafınızda da mental retarde bağırdığında siz dışarı çıkamazsınız diyor musunuz? Yani bilinçli bir yetişkin yanınızda sizi rahatsız edecek derecede bağırarak konuşursa tabii ki uyarabilirsiniz. Ama bu köpek. Köpek. Yani ve ayrıca zaten size dedim yani alakadar etmez ama training'e de eğitime de gidiyor bu köpek. Ama şu an henüz sonuçlanmış değil. Sonuçlanmaya da bilirdi. Ben bunun garantisini de veremem. Ama ben köpeğimi hiç kafeye getirmeden nasıl yaşayabilirim? Zaten böyle bir mükemmel çocuk, mükemmel köpek beklentisi olursa işte bu Rahmi Bey sokağa attığı gibi ya da bazı insanların çocuklarını vazgeçip sevgisine esirgediği gibi böyle böyle sonuçlar oluyor işte yani sonunda. Ben bu köpeği her haliyle seviyorum. Siz de sokağa çıkıyorsanız bir yerlerde köpeklerin havlamasını, bir yerlerde zihinsel engelli insanların bağırmasını, köpeklerin havlamasını bunları kabul edeceksiniz. En sonunda kadın bana bağırdı, bağırdı, bağırdı, bağırdı. Ben de kadına dedim ki en sonunda vallahi dedim Hitler'in yaptığı şeyden farklı değil sizinkisi. Siz dedim bütün dünya tek örnek olsun istiyorsunuz. Çok faşist bir yaklaşım dedim. Kadının ağzı açık kaldı. Vallahi o mor outfitli kraliçenin dediği gibi S nokta O yani. Boş veri dedim. Yani
Bir yandan da benim için çok iyi oldu. Çünkü ben bu olayı yaşarken şunu hatırladım. Ben çok küçükken işte daha önce bu podcast'in eski bir bölümünde anlatmıştım. Sitede bir çocukla kavga etmiştim. Ve anneme küfrettiği için ben de böyle çok küçüğüm işte 10 yaşımda falanım. Çocuğa böyle sen benim anneme böyle diyemezsin dedim. Çok da küçük olduğum için kafasına bir tane vurdum. Sonra annesi de tabii ki çocuğu alıp bizim kapıya geldi olayı bilmeyenler için. Ve annem kapıyı açtı. İşte olayı anlattı kadın. Ben de şey diye düşünüyorum hani içeride böyle arka odada bekliyorum dinliyorum. Annem şey diye düşünecek hani canım kızım beni nasıl da savundu diye. Ama hiç olaylar öyle olmadı. Annem beni çağırdı. Onların önünde azarladı. Sonra kapıyı kapatıp beni geri odama yolladı ve ben o kadar büyük bir hayal kırıklığı yaşadım ki ben bunu seni korumak için yapmıştım hani. Hiç takdir yoksa bile en azından anlamaya çalışmayacak mısın yani neden yaptığımı? Ben hani babamız yok başımızda ve ailemizde hani o dönemki kafamda şöyle hani namusumuzu korumaya çalıştım. İyi niyetle yapılan bir şey. Tabii ki çocuğu anlatabilirsin. İnsanların kafasına vurulmaz ama bir sor, bir iyi niyeti olduğunu o çocuğun anla ama bunu bu şekilde yapma de. Böyle sonradan da uçakta bir gün bir yanıma aile oturmuştu. İşte böyle bebekli bir aile ve yeni evliler herhalde işte. Kadının bebeği ağladıkça kadın stres oldu, stres oldu. Çünkü insanlar etraftan bakıyor falan diye. Ondan sonra işte kocası bebeği kaldırdı böyle kucağında gezdiriyor uçağın içinde. Kadın kocasını da kızmaya başladı susturamıyor falan diye. Ve içimden şunu düşündüm. Bu çocuk için çok üzülüyorum. Yani çünkü sen annesi olarak birinci görevin insanlara eğer yani bir şey demiyorlar şu an değil mi? Rahat ol. Gelip biri bir şey derse de burası uçak. Bebeğimle uçağa binme hakkım var. Bu da bir bebek ve ağlar. Dolayısıyla yapabileceğimiz bir şey yok. Hani üzgünüm sizin adınıza. Çok özür dilerim. Hani keşke elimde bir kulaklık olsaydı bilmem ne. Hani bir tane örneğini görmüştüm internette. Bir anne bebeğiyle uçağa binmeden önce herkese kek dağıtıyordu galiba. Hani şimdiden çok özür dileriz de böyle şeyler yapabilirsin. Ama bebeğin ağlaması bir suç değil. Seni utandıracak bir şey değil. Yolcuların şanssızlığı yani. Ben yan koltukta oturuyorum ve çok da hangover'dım bu arada o gün uçakta ama şansımıza dedim yani. Şansımıza bebeğe kızmak aklımdan geçebilir mi? Bebeğin nasıl ağlamasını engelleyebiliriz? Yani diyeceğim şey o ki demiştim ya geçen bölüm hani Bojack'taki bir konuşmayı anlatmıştım. Mutluluğunun sorumluluğunu senin alman gerekiyor. Yani o kafede o kadın sana kızdı diye eve gelip ağlayıp kendini dünyaya dar edebilirsin işte. Köpeğim de zaten böyle yamuk çıktı, defolu çıktı falan diye. Ama bunu böyle bütün gece kendine dert edip uyuyamamak yerine kendi mutluluğunun sorumluluğunu alıp eğer başka birine kötü niyetli bir şey yapmadıysan, vicdanın rahatsa mor outfitli kraliçenin tavrını benimseyip sana ne deyip de geçebilirsin. Burada kendi canının böyle paravanını çekmek, böyle yağ tutmayan teflon tava gibi kendi mutluluğunun üzerine böyle diğer saldırgan insanların hakaretlerini, eleştirilerini tutmayacak şekilde böyle hepsini üzerinden teflon gibi akıtan bir tabakayla kaplamak senin sorumluluğunda. O yüzden dedim ki bu bölüm birazcık bunlardan bahsedeyim. Dünyanın en uzun introsunu yaptım bu arada. En uzun. Ama olsun. Güzel bir intro oldu. Çünkü paşa gönlüm böyle istedi. Evet. Şimdi bunu birazcık örneklerle açmak istiyorum. Eskiden çünkü ben de çok bu hataları yaptım. İnsanların beni mutlu etmesini bekledim. Sanki dünya popülasyonunun görevi Deniz Dülgeroğlu diye bir bebek dünyaya geldi. Haydi şimdi el ele verelim ve onu mutlu edelim falan demekmiş gibi. Yok öyle bir dünya. Yok öyle bir dünya. Mesela eskiden ilk olarak ben hiçbir iltifata inanmazdım ve sürekli kızardım. İlk küçükken şeyi hatırlıyorum. Teyzemin bana güzelsin dediğini ve onu tekmelediğimi. Sonrasında hep böyle devam etti. Arkadaşlarım bir yerlerimi övdüğünde hiç inandırıcı gelmedi. Kesin benden bir şey isteyecekler ya da işte bana acıyorlar ve o yüzden bana iyi hissettirmeye çalışıyorlar dedim. Sonra erkek arkadaşlarımın da böyle oldu. Hani herhalde bunlar bendeki çirkinliği göremiyorlar. Aptal bu herhalde falan diye düşündüm. Ve böyle şeyleri insanın kendine itiraf etmesi lazım. Kendini sev, sen harikasın falan diye böyle bir olumluluk kültürü pompalanıyor ya. Şimdi o kendi sevgin öyle bir ya, öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Kendini olduğun gibi sevmek ve harika bulmak bence yok. Ama şu var, kendini eksikliklerine farkına vararak, güzelliklerine farkına vararak elimizdeki mal budur deyip kabul etme hali var bence. Kimsenin çünkü her konuda manyakça bir yol kat edebileceğini, yani bir sürü şey zaten doğuştan geliyor. O yüzden birçok şeyin hepsini doğuştan sahip olabileceğini herhalde kimse de çıkıp söyleyemez. O yüzden ben de fark ettim ki bu insanların günahı değil. Bana ne kadar iltifat etseler de, dünyanın en güzel kızı olduğumu da söyleseler de ben inanmayacağım. Çünkü onların suçu değil. Benim içimde bir değersizlik hissi vardı. Ve sonra işte biliyorsunuz terapiye gittim önce. Sonra psikanalize başladım. Psikanalize başlamamın sebebi terapide karşılıklı oturduğumuzda hala göz göze baktığımız için utandığımı ama psikanalizde artık divana yattığımda analistim arkamda oturduğu için ve artık sadece uzaktan gelen bir sese dönüştüğü için gözlerimi de böyle kolumla kapattığım için kendi iç dünyama döndüğümde dış dünyayı unuttuğumda utanç hissinin azaldığını ve birçok şeyi daha söyleyebildiğimi fark ettim. Çünkü daha önceden şunu düşünüyordum. Acaba önceki terapistim yeterince iyi açamadı mı beni diye? Hayır, suç onun da değil. Burada da sorumluluğu benim almam gerekiyor. Sen ne kadarını anlatırsan bir yerde senin de bu yani %50 terapistin işi, %50 senin işin. Sen ne kadar dürüst olursan senin terapistin ya da analistin de o kadar dataya sahip olur. Kimse gelip kerpetenle senden bilgi çekemez ki yani işkence yapıp. Zaten o... senin bunu kendin fark etmediğin sürece sen bile söyleyemezsin işkence de yapsalar. Kendi kendine fark edip utandığın şeyleri birden söyleyip sonra devamını böyle hani bir ipin ucundan tutup derininden çeker gibi bir hani böyle lavaboya bazen bir saç teli çekersin, iğrenç böyle peşinden yumak yumak saçlar gelir ya, kadınlar iyi bilir bunu. Hani onun gibi çok utanç veren bir şeyi küçücük ucundan yakaladığını anlatman gerekiyor ki altındaki o asıl pislik böyle buraları tıkayan çıksın ortaya. Sonuçta hiçbir psikanalist ya da terapist sizin aklınızdan geçen X-ray gibi okuyamaz. Burada da sorumluluk sizin. O yüzden ben de bu içimdeki değersizlik hissini çözdükçe tabii ki anneden babadan gelir ama sonuçta artık 10 yaşımda değilim. Kocaman yetişkin bir kadınım. O yüzden sorumluluğu artık bende mutluluğumun ve gidiyoruz, uğraşıyoruz, hepsini çözüyoruz. Şimdi iltifatları çok daha güzel gururla kabul ediyoruz. Sonra yakın zamanda biliyorsunuz Lange'in kendisi bir psikiyatrist kitabını okudum. Düğümler. Lange'in olayı da şu. Antipsikiyatriyi savunuyor. Yani aslında psikiyatrinin onun dönemine kadar böyle hani şunlar ruh hastalıkları hani lobotomi falan gibi tedaviler var ya da işte eşcinselliği düzeltelim falan diye böyle akımlar var. Bir sürü şey ruh hastalığı olarak kabul ediliyor. Lange de diyor ki hayır. İnsanların normal artık böyle çözülememiş hallerinden kaynaklanan durumları bunlar. Aynı şekilde de bunları kabul edersek aslında normal bir durum olduğunu, bunların üzerine konuşursak aslında kendiliğinden de bunlar çözülebilir. Bu Düğümler kitabı da böyle şiir gibi değil ama böyle şiir gibi dize dize yazılmış, daha devrik cümlelerle böyle kelimelerle oynanarak hani dille oynanarak yazılmış aforizmalar gibi diyebiliriz. Hiçbiri bir yargıyla bitmiyor, hep bir soru soruyor. Zaten şiirin güzel yanı da bu bence hani bizi gerçeğe en yakın düşünce anlamında bence form şiir çünkü hiçbir iddiası yok. Kendisi düşünürken sizi de düşündürüyor ve düğümleri çözmeye çalışmıyor. Düğümleri sadece gösteriyor ve biz zaten o gördükçe kendimiz üzerine düşünüp çözmeye başlıyoruz belki. Ama zaten Lang'in iddiası hiçbir düğümün hayatta çözülemeyeceğini. Zaten çözülmemeli de diyor. Hani bir düğüm çözülürse yeni düğümler ortaya çıkmalı. Zaten düğümler ata ata ata ata örümcekler bile ağ yapar. Düğümler bağları kurar diyor. Çok güzel ya. Kesin alıp okuyayım bence. Neyse çok uzun girdim yine ya. Bugün konuşmalara doyamıyorum ben. Bir de hiç konuşmak istemediğimi zannediyordum biliyor musunuz? Çok ilginç yani insan paradokslarla dolu. Vay vay vay ne kadar ilginç falan diyen varsa ağzını kırarım bence ilginç. Evet ben ne diyecektim? Şimdi orada işte onun bir son sözü var. Son sözünde Bülent Somay yazmış. Bülent Somay harika bir insan bu arada. Eğer hiç okumadıysanız kesinlikle okumanızı tavsiye ederim kitaplarını. Bir şeyler eksik. Başlamanız için mükemmel bir kitap. Orada şeyden bahsediyor. Bir insan diyor dille diyor kendi ifade ettiğini zanneder ama dil çok kısıtlı. Zaten insan bile kendi istediği şeyi aslında söyleyemez. Çünkü kendi söylediği lafla niyeti arasına bir bilinmeyen girer. Hani Almanca kelimesini şimdi söyleyip kafa karıştırmayacağım. Freud'un aslında bir terimi. Hani biz bile aslında bilinç dışımızda ne olduğunu bilmiyoruz. Neyi ne niyetle tam söylediğimizi bilmiyoruz. O yüzden de aslında çok, tam olarak böyle hani ben bunu bilerek yaptım falan diyemeyiz hiçbirimiz bence. Bence de değil Freud'ce falan yani Lange'ce bir sürü bu işin babalarınca. Keşke annelerince diyebilseydim ama ne yazık ki hep erkeklerin bütün bilim, sanat, edebiyatta başı çektiği bir dünyada yaşıyoruz hala. Umarım ileride bu podcastlerimi yıllar sonra insanlar dinler ve ah ah Deniz Dülgeroğlu yaşadığı zamanlar böyleymiş ama sonradan dünya çok değişti. Bak şimdi bunu dinleyenler der ki bu da kendini zannediyor. Size de kafam girsin ya. Kendimi bir şey falan zannetmiyorum. Romantik hayallerim var. İnsan bu hayallerle yaşıyor. Ne kadar iç çatışmalı bir bölüm oluyor farkında mısınız? Neyse. Bu geçen bölüm de böyle çok içimden geldiği gibi yaptım. Çok hoşuma gitti. Bu bölüm de böyle olacak. Velhasıl kelam. Şimdi konuya geliyorum. Annem bana son zamanlarda annemle birkaç kez konuştuk ve şunu söyledi. Anladım onu söylediklerinden. Daha doğrusu annem çok böyle benim kadar kendisini açarak konuşan biri değil. Annem kendisini çok iyi bir evlat olarak tanımlıyor. İyi bir evlat olarak tanımlamasının sebebi de annemler 7 kardeş. Ve annem, anneannem ve dedem çok yorulmuşlar bu çocukları büyütürken. Hepsi de zaten hani kendince annemin deyimiyle yaramazlarmış. Ve annem de o yüzden çok uslu, çok böyle sessiz olduğu için yük olmadığını ve o yüzden de anneannemle dedemin sevgisini hak ettiğini düşünüyor. Ve bunun sonucunda da annemin kafasına şu kodlanmış. Ben sevildim çünkü yük olmadım. O yüzden annemin de bizden beklentisi doğal olarak hani o ona sevgisini göstermeye çalıştı ya yük olmayarak. Yük olmayan çocuklar. O yüzden ben yaramazlık yaptığımda annemde oluşan düşünce benim kendi analizim bu. Şu oluyor. Bu bana hiç korkmadan anneme yük olur muyum diye düşünmeden böyle davranana göre beni sevmiyor. Yani onun aslında kötü niyetinden değil tabii ki bu. Gerçi böyle bakarsak Hitler'e kadar açıklayabiliriz her şeyi. Kim hani kim kötü niyetli ki? Herkes kendi travmasından şey yapıyor. Böyle böyle gidiyor zincirleme bu işler. Neyse annem de o yüzden hani bunu böyle düşünmüş. Ama aslında benim amacım anneme yük olmak değildi. Yaramazlık zannettiği şey hani ergenlikte çocuklar niye anne baba isim eder? Çünkü anne baba ne diyorsa tam tersini yapar ki kendisini bulsun. Kendisini keşfetmeye çalışıyor çocuk artık büyümeye başladığı için. Hani annemin babamın dediğini yapmazsam, onun dediğini giymezsem, onun dediğini yemezsem bakayım ne oluyor o vakitte eve gelmezsem. Dünyanın anne babanın izin vermediği kısmını keşfetmeye çalışıyor. Yani kendini bulmaya çalışıyor çocuk. Ben de onu yapmaya çalışıyordum. Kötü bir niyetim yoktu. Ama tabii ki benim çocuğum olsa ben onunla sorunlar yaşamayacak mıyım? Yani muhakkak yaşarım, muhakkak yaşarım. Dünya üzerinde nerede bulunmuş mükemmel anne baba? Yani birileri var diyorsa reklamlarda olur o. Kahraman babalar, fedakar anneler, kusursuz melekler. Öyle bir şey yok. Gerçekte tabii ki kavga dövüş olur. Herkes kırgınlıkları, küskünlükleri olur. Yani o yüzden öyle bir şey tabii ki olmayacak. Ben de kendi çocuğuma olursa yani zannetmiyorum pek ama öyle kusursuz bir anne olabileceğimi falan zannetmiyorum. Ama ne olur? Daha sonra bunun o çocuk özrünü bekler. Çünkü çözüm buradan geçer. Kalp kırıldıysa ki ister istemez hepimiz kırıyoruz. Önemli olan iyi niyetliysek özür dilerim genel olarak seni çok seviyordum ama istemeden yaptım dersek telafi ederiz. O yüzden ben de artık çocuk değilim ve şimdi de çocukken çok üzüldüğümü anlıyorum. Ama yetişkin olarak artık güçlü bir insan olduğumu hissettiğim için, bununla baş edebilecek gücüm olduğu için annemin karşısına geçip, babamın karşısına geçip diyorum ki sizden özür bekliyorum. Özürünüz bana iyi gelir. Ha özür de dilemezlerse onların bileceği bir şey. O zaman da derim ki seçim dönemi boyunca uğraştığım gibi ben elimden geleni yaptım. Demek ki bu işin olacağı yokmuş derim. Vicdanım rahat olur. Ama bu konuda da mutluluğumun sorumluluğunu aldım. Ha bu özür bekleme olayına gelince bunu şımarık bir olay görüyorsanız, şımarık bir olay gibi üzgünüm ama bence yanlış düşünüyorsunuz. Çünkü aile toplumun en küçük çekirdek birimi. Hayat bilgisi dersinde öğrendiğimiz gibi ve aile içindeki ilişkiler sağlıklı olmazsa bu bütün topluma yansıyor. Yani işte özür dilemeyi bilmek, sağlıklı iletişim kurmak bunların hepsi ailede başlıyor. Yani size şöyle söyleyeyim. Cici havlıyor diye madem konuyu Cici'den açtık. Birkaç kere şakasına ağzımdan çıkarken yakaladım. Seni küçük terörist dedim. Sizce ben bu lafı kimden duydum? Yani bizim için şu an baba gibi konumlanmış birinden duydum ve işte böyle böyle etkiliyoruz birbirimizi. Yani aile topluma, toplum geri aileye yansıyor. Şaka olarak başlıyor belki bazı şeyler ama böyle normalleşiyor yani. İnsanın şaka için bile olsa bence köpeğine terörist demesi, terör için böyle terör hakkında bir şey düşünmesi günlük hayatında güzel değil diyorum. Başka neler yaptım diye kendime soruyorum. Ben kurumsal hayatta çok kızıyordum. Yani eminim kurumsal hayatta çalışanınız varsa aranızdaki vardır. Yani siz de kızıyorsunuzdur. Çalışma saatleri, o esnek çalışma saatleri, sonsuza kadar esneyen yani 10 yıllık yogacıdan daha çok esneyen çalışma saatleri olmuyor yani o iş öyle. Çünkü maaş nedense hiç aynı şekilde esnemiyor. Maaş sabit, çalışma saatleri esniyor. Bizim sabrımız da esnemiyor ama bize doğru gelen işler arttıkça artıyor. saçma sapan laflar ediliyor. Hiç şeyde af yok. Deadline'lar hiç esnemiyor yani. O yüzden de ben böyle deliriyordum, hani sanki bireysel olarak bütün kurumsal hayat beni mutlu etmek için çalışıyormuş gibi. Ama sonra anladım ki yani kapitalist düzen böyle. Yani gerçekten düzen böyle. Benim tek başıma düzeni değiştirmem de mümkün değil. O yüzden yapabileceğim tek şey o düzenden çıkmaktı. Yani hem çalışkan olduğum, hem akıllı olduğum için, hem de tabii ki şanslı olduğum için şu an yaptığım işi kurmayı başarabildim bir şekilde. Ama size şunu da gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki hayatım boyunca çok parasız kaldığım dönem oldu. Kesinlikle yani mutsuz olmam para için. Cümleyi asla kuramadım. Mutsuzluğu parasızlığa tercih etmem falan diyecektim. Hala anlayamıyorum hangisi doğru ya. Ama işte yani siz anladınız. Yani sırf param olacak diye mutsuz olmayı ben kabul etmem. Parasızlığı tercih ederim. Yani o yüzden de eğer şu anki gibi podcasterlık ve influencerlık yapamıyor olsaydım spor hocası falan olurdum. Ya da gerçekten şeyim de hiç yoktur. Ben statü farkına da inanmam yani. Garsonluk da yaparım. Şey bile düşünmüştüm, gündelikçilik bile yapabilirim diye. Yani içinizden gülüyor olabilirsiniz ama beni tanımadığınız içindir bu. Hiç kendimi ezilmiş hissetmiyorum ben. Diş hekimliğini zaten o yüzden bıraktım. Öyle doktoranın falan denilmesinden de hiç egom şişmez yani. Aynı şekilde de garson olduğum diye de insanlar beni ezmeye kalktı diye hiç ezik olduğumu hissetmem. Yani onu ezmeye çalışan insanın kendi kompleksi olduğunu bilirim. O yüzden bir meslek beni mutlu edecekse, ki garsonluk da beni çok mutlu ediyordu, insanlarla muhatap olmak. Ara ara manyak müşteriler gelse de, reklamcılık da sanki gelmedi mi manyak müşteri? Şu anda sanki manyaklarla hiç denk gelmiyor muyum yani? Neyse, o yüzden o konuda da sorumluluğu aldım ve bu kurumsal hayatımdan çıkardım. Şimdi böyle tek başıma işleri yönetiyor olmak, geçiş süreci biliyorsunuz anlattığım önceki bölümde zordu ama hepsine değdi ve bunun da iyi ki sorumluluğunu almışım. Kendi kendime bir dakika bir high five yapacağım. Sol elimi sağ elime çarpacağım. Durun. Helal sana kız. Ve dördüncüsü de, deminden beri saymıyorum maddeleri ama dördüncüsü de linçler. Linçlere ben başta çok üzülüyordum. Allah'ım nasıl ağlıyordum, nasıl ağlıyordum, bana bunu nasıl derler falan diye. Sonra şunu fark ettim. Bir kere haklı haksız meselesini geçelim. Diyelim bütün linçlerde gerçekten de insanlar çok haksız olsun. Yani ki zaten hepimiz öyle olduğunu hissediyoruzdur. Haksız yere linçe uğradığımızı hissediyoruzdur. Diyelim hepsi çok haksız ama buna yer çekimi kanunu deniyor. Takip ediyorsanız eğer Ece Aybüke Ala, muhteşem bir nörobilimci, Türkiye'den her güzel beyin gibi göçtü o da. Norveç'te yaşıyor, evlendi, yerleşti oraya. Onun podcastinde öğrenmiştim yer çekimi kanunları. Yani şöyle değiştiremeyeceğimiz şeyler. Yani ben dünyanın en haklı insanı da olsam, en akıllı, en iyi niyetli insanı da olsam bir yerlerde sadece insan oldukları için bana gıcık olan birileri olacak. Ben hiçbir şekilde herkesi mutlu edecek bir insan olamam. Yani Everybody Loves Raymond diye bir dizi vardı eskiden. İzler miydiniz bilmiyorum. Hani şey demek, İngilizce bilmeyen varsa, herkes Raymond'ı sever. Raymond'ın inanılmaz bir şey kaygısı var. Herkes onu sevsin. Tek bir kişi onu sevmezse Allah'ım takıyor ona. Ne yaptım? Neyi değiştirmem lazım? Herkesi memnun etme çabasında. Böyle olursa gerçekten kendinizi harcar bitirirsiniz bence. Çünkü ben eskiden böyle bir insandım. O yüzden tecrübeyle konuşuyorum. Mümkün değil yani. Zaten A insanını mutlu edeceğim diye şekil değiştirirseniz B insanı da onu beğenmeyecek. A ile B'nin ortak noktası bulayım derseniz C insanı ne kadar sen de omurgasızsın, bir ona göre bir ona göre şekil alıyorsun diyecek bir kere en başta, o yüzden beğenmeyecek. O yüzden artık bu konuda da çok güzel kabul ettim. Ne yaparsam yapayım kendimi herkese sevdiremeyeceğim. Yani zaten sevecek olan insanlarla ilgili Sezen Aksu'nun geçenlerde böyle bir röportajını dinlemiştim. Hani şey diyor, mükemmel dost olsa zaten çok kolay, herkes sever diyor. Dostluktaki yetenek o insanı hatalarıyla kabul edebilmek. Hani beni de eminim yani, zaten sevenlerden gelen mesajları hep okuyorum. Deniz, bazı fikirlerin hiç bana uymuyor. Tabii ki uymaz. Bazı şeylerimiz sizi gıcık edecek. Birebir tanışıyor olsak eminim ben de sizin bazı şeylerinize gıcık olacağım. Ay saçmalama, bu konu çok yanlış düşünüyorsun diyeceğim. Bazen çok kavga edeceğiz, küseceğiz. Gerçek ilişkiler böyle oluyor. Ama önemli olan işin temelinde birbirimizi sevilmeye layık, ona değer buluyor muyuz? Buluyoruz. Tamam. Sizin için her yola varım o zaman bu ilişkide. Ama siz beni sevmeyecekseniz zaten gözümün üstünde kaşım var. Alın oradan başlayın. O yüzden öyle diyorsanız hiç size üzülmeye değmez. Ve son olarak da, ya sizi ilgilendiren bir durum değil ama kendi hayatımdan bir örnek. Benim işim hani biliyorsunuz reklam yapmak, Instagram hesabım üzerinden ya da podcast üzerinden. Instagram üzerinden yapılan bu reklamcılık işi, influencerlıkta işte şöyle bir şey oluyor. Artık adresiniz ulaşıyor bir sürü ajansa ve
eve bir şeyler yolluyorlar. Ya çok güzel gibi gelir de kimse kara kaşım kara gözüm için yollamıyor. O hediyeleri yollayıp paylaşmamı bekliyorlar. Ben de yani şeyi anlamıyorum. Bana mesela bir ayakkabı yolluyorlar. Ya ben bu ayakkabıyı hayatta giymem ki. Beğenmem ki. Ben bunu bir kere zaten hani niye beğenmiş gibi paylaşayım. İnsanları da yanıltmış olayım. Ve bana bu işin hayrı ne? Bir de yani şu şey var. Ben bu işi para kazanmak için yapıyorum ve yani bu normalde yapacağım reklamın ücreti belli. Siz mesela bir diş hekimine gidip ben eskiden diş hekimliği yapıyordum. Bir hiçbir zaman bana bir insan gelip kapıdan rastgele elinde bana sormadan lokum alıp gelip ya size bir lokum getirdim. Hadi şu implantı çaksanıza bana demedi. Böyle bir emrivaki olamaz. O yüzden kendi kendime ben bunu bir türlü akıl sır erdiremiyordum ve paylaşmıyordum. Paylaşmadığım için kendimi kötü hissediyordum. Ama sonra düşündüm ki ya bu benim sorumluluğumda değil ki. Yani bu bir cesaret etmiş. Belki demiş paylaşır. Paylaşmazsa da ne yapayım artık yandı o hediye demiş. O zaman o onun riskini kabul etmiş olacak. Paylaşmıyorsan bu benim sorumluluğumda değil. Onun kendi riskinin sorumluluğunda yani o zaten risk almış. Ve bunu böyle fark ettikten sonra o kadar rahatladım ki yani o kadar rahatladım ki günah bende değil. Yollamayın kardeşim diye. Bütün yollayanları da şimdi yazıyorum lütfen hani. Ancak ve ancak çok hani sosyal sorumluluk için yapıyorum. Çok hatrı olan bir insansa benim için varsa işte çok hatrı var olan bir insansa benim için o zaman yapıyorum. Ya da hani bazen böyle çok güzel bir ürün oluyor. Önceden soruyorlar işte koleksiyon çıktı hangisini isterseniz o zaman paylaşıyorum. Bu anlatacağım şey de şimdi size hani derdine sokayım falan diyen olabilir ama paşa gönlüm istedi anlattım. Öyle illa İlber Ortaylı gibi ton ton yaşlı aksakallı falan bir erkek olmak mı lazım yani başı buyrukluğuna saygı duyulması için. Onun canı can da benimkisi can değil mi? Valla 20'li yaşlarım böyle gerçekten milleti başımın üstüne koyup onları kendimi beğendirmeye çalışmakla geçti. Ama neyse ki yaşlanmadan 30'larda kafam yerine geldi ve şimdi düşünüyorum kim için değer Allah aşkına canımı sıkmaya ya. Ben ne istersem onu giyerim. Ne istersem onu yerim. Hangi şakaya gülüyorsam dedem gibi kimse gülmese bile ben kendi kendime gülmek için sırf onu yaparım. Canım ağlamak mı istiyor? Tüm dünya cringe olsun dalga geçsin. Senle sümük ağlarım rahatlarım. Ağlamakla sorunu olan gitsin kendini sıksın içinde patlasın. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları enginlere sığmam taşarım. Dinlediğim şarkı arabeskmiş, apaçiymiş. Hiç utanmam. Benim canım onu dinlemek istemişse ben canım için onu açarım. Canım TED sahnesine çıkıp altıma işediğimi anlatmak mı istiyor? Anlatırım. Derdi olanlar ağlayarak günlüğüne yazabilir. Çok da iyi olur. Günlüklerine yazarken biraz da kendileriyle yüzleşirler. Belki başkalarıyla çok uğraşmalarının sebebinin aslında kendileriyle uğraşmaktan kaçmaları olduğunu idrak ederler. Kimle istersem onunla gezerim. Bağnaz mahalle esnafının kendi bastırılmış cinselliğini bana yüklemesine izin vermem. Otoparktaki adam sadece 5 dakika için bile arabanın bagajından bir şey indireceğimizde otoparkın kenarında beklememize izin vermiyorken ben ona böyle bir şey için izin veremem. Ben kimseye zarar vermediğimden emin olduğum sürece kendi canım ne istiyorsa onu yaparım. Çünkü el aleme bırakırsak mutluluğumuzu yandık. Onları da ayıp zaten bence. Çünkü neden bir başkası sorumlusu olsun ki yani benim neşemden? Bu benim sorumluluğum. Benden başka hiç kimse benim paşa gönlümün ne istediğini benim gibi bilemez. Biri hariç. Kim olduğunu merak ettiğinizi tahmin ediyorum. O yüzden kendisini davet ettim konuşmaya. Evet, hoş geldin. Seni gördüğüme her zamanki gibi çok mutlu oldum. Çok şık görünüyorsun. Seni kendime çok benzetiyorum ben bu arada. Benim gibi böyle hem minyon hem akıllı olduğun için. Şu anda herkes merakla bekliyor kim olduğunu. O yüzden lafı uzatmadan hemen sözü sana vermek istiyorum. Ama kim olduğunu açıklamadan önce sana bir soru sormak istiyorum. Demin söyledim çünkü benim ne istediğimi hep bilir diye. Sorum şu. Hemen şu anda böyle bugün yaşadıklarımı biliyorsun. Beni çok mutlu edecek bir şey yapacak olsan bu ne olurdu? Yani bol köpüklü, yulaf sütlü, yumuşak içimli bir latte diyorsun. Evet, gerçekten şu anda canımın tek istediği şey bu. Her zamanki gibi haklısın sevgili Philips Latte Go 5400. Kendisi benim ne istediğimi biliyor. Çünkü tam istediğim kahvenin tüm ayarları hafızasına kayıtlı. Tek tuşa basmam yetiyor. Philips'in Latte Go 5400 serisi tam otomatik kahve makinelerinden oluşuyor. Yumuşacık süt köpüklü lattelerden sert espressolara kadar tam 12 farklı içecekten istediğinizi hazırlıyor. Dokunmatik bir ekranı var ve onu kullanarak böyle tüm ayarlarını yani su, süt ve kahve miktarını ve kahvenin yoğunluğunu hepsini tek tek damak tadınıza göre kişiselleştirebiliyorsunuz. Ama her seferinde bu ayarları öyle en baştan seçmenize de gerek yok. Bir kere kaydediyorsunuz, sonra tek tuşa bastığınızda kahveniz hep aynı şekilde hazır oluyor. Evde birden fazla kişiyseniz de hiç merak etmeyin. 4 farklı kullanıcı profili kaydedebiliyorsunuz. Evin her üyesi için farklı bir renkte profil oluşturuluyor. Herkes kahvesini kendi rengini seçerek tek tuşla favori kıvamında içiyor. Ayrıca laktozsuz süt, bitkisel süt gibi her tip sütü de rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Philips'in Latte Go 5400 tam otomatik kahve makinesi serisini incelemeniz için linki podcast'in açıklama kısmına bırakıyorum. Evde böyle tam aklınızdan geçenleri anlayan birinin olması bayağı güzel oluyor çünkü. Demin Google'dan baktım. Günde 150 bin kişi ölüyormuş dünyada. Yani bunu böyle moralinizi bozun, üzülün falan diye söylemiyorum. Hatta da bunu daha acıklı bir girişini yapmıştım da sonra orası iyice canını sıkar diye attım. Ama şunu hatırlatmak istiyorum ki bugün değilse de bir gün öleceğiz. Ben de öleceğim. Sevgili sen dinleyen de öleceksin. Sevdiklerin, sevmediklerin hepsi ölecekler ve bu güzel çünkü dertlerimizin hepsi demek ki kesin olarak bitiyor öldüğümüz gün. O yüzden bence yani bugünlerde canınızı dertler için sıkıp kendinizi öyle Çanakkale türküsündeki çocuk gibi hani ölmeden mezara koymayın kendinizi. Yani sonunda mutlu olma ihtimaliniz varsa tabii ki dertlerinizle uğraşın ama değiştiremeyeceğiniz şeylerse yani uğraşınca değişmeyecekse hep o mor outfitli kraliçeyi düşünün, aklınıza getirin ve hani S nokta O nokta deyin. Arkasından ne hemen iyi dedim boş ver diye patlatın yolunuza devam edin. İtalyan kadına öpücükler. Yani paşa gönlünüze paşa gibi davranın. Saygıda kusur etmeyin. O ne derse onu yapın diyorum. Ve yavaş yavaş da geliyorum bu bölümün sonuna. Ağlamayı bekleyenler birazcık hevesleri kursağında kaldı. Bu bölüm hiç ağlayasım da ağlatasım da gelmedi valla. Bölüm sonu şarkısına geçiyoruz yavaş yavaş ve biliyorum ki bu çalacağım şarkıya da cringe olacak bazıları. Ama valla ona cringe buna cringe böyle o kadar gıcık oluyorum ki yani herkes böyle James Dean gibi böyle kaşlarını çatıp ağzını tek defa sigara sarkıtarak falan yaşayamaz gerçek hayatta. Yani öyle yapacaksanız her şey cringe oluyorsanız böyle romantizmden gerçek hislerden bana böyle o kadar şey geliyor ki yani gidin sevgilinizle de o zaman aşk yaşamayın. Çocuğunuz masal isteyince de yok masal dersiniz böyle. Işıkları kapatırsınız çat diye bordo bereli gibi yollarsınız. Ağlaya ağlaya uyusun piç böyle. Böyle olay mı olur? Yok masallar cringe, sevgi cringe, kendini tanıması cringe. Olmaz öyle. O zaman kendini tanımaktan kaçarsınız. Dertleriniz içinde şişer şişer patlar. El aleme salça olursunuz. O yüzden bu bana şarkı cringe'miş falan diyecek olanları da hiç takmıyorum. Çünkü benim paşa gönlüm bunca zaman sonunda kendini büyüttü. Ve kendi podcastinde kendi istediği şarkıyı hiç kimseye hesap vermeden çalabileceğini öğrendi diyorum. Ve bu bölümün de sonuna geliyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Güle güle.
Yaşadık birer birer. Hey benim paşa gönlüm, yılları çürüttün mü? Bunca zaman sonunda kendini büyüttün mü? Ne dostlar tükettin sen, kaldım ondan sonra. Nerede hata yaptık diye sorma. Ne aşklar bitirdin sen, ağladın ondan sonra. Düşer seni yolunda. Aman ha adamına dikkat. yalancı sevdaları yaşadık birer birer. Hey benim paşa gönlüm, yılları çürüttün mü? Bunca zaman sonunda kendini büyüttün mü? Ne dostlar tükettim sen, kaldım ondan sonra. Nerede hata yaptık diye sorma. Ne aşklar bitirdin sen, ağladın ondan sonra. Nerede hata yaptık diye sorma.
Aman ha,
adımına dikkat, kayar düşersin yolunda.
Aman ha,
adamına dikkat, oyuna gelirsin sonunda.
Hey
benim paşa gün, yılları çürüttün mü? Bunca zaman sonra
Şagın
yılları çürüttün mü?